Ayrım 21 Öfkeli Yıllar Altan Öğmen Sayfa 277 Heyecanlı bir oturum. Hükümet tasarısının bu şekliyle Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi 16 Kasım 1951 günü başladı. Yani İstanbul'da Sevim Tarı'nın gözaltına alınmasından 20 gün sonra. Başkan Meclis Başkan Vekillerinden Sıtkı Yırcalı'ydı. Paris'te okurken bir aydın olarak onun da komünizme en azından ilgi duyduğu söylenirdi. Tabii şimdi durum başkaydı. Mecliste komünizme ilgi duymak bir yana, onu konusu açılır açılmaz ağır sözlerle kınamazsanız size şüpheyle bakacak olanlar çoğunluktaydı. Yırcalı o çoğunluğa bakarak antikomünizm nutukları atacak bir tip değildi. Zaten başkanlık mevkiindeki görevi toplantıyı taraf tutmadan idare etmekti. O görevi dikkatli bir şekilde yerine getirmeyi herhalde isterdi ama birazdan göreceğiz bunu beceremeyecekti. İlk sözü Şevket Mocan aldı. Sevim Tarı'nın gözaltına alınmasıyla başlayan soruşturmanın komünizm tehlikesinin önemini belirttiğini söyledi. Komünistleri haini vatan yani vatan haini diye niteledi. Hükümetin tasarısına katılmakla birlikte buna daha önceki önerilerine paralel olarak idam cezaları eklenmesini önerdi. Zaten bunun için ayrı bir imza kampanyası başlatmıştı. Yeniden 108 imza toplamıştı. İmzalayanlar arasında DP'nin ünlü milletvekilleri gene vardı. O arada CHP'li Aziz Uras ile Latif Aküzüm'den de imza almıştı. Bunu komünistlerle mücadelenin partiler üstü bir mesele olduğunun bir göstergesi sayıyordu. Mocan'ın arkasından kürsüye gelen DP'nin milliyetçi şair milletvekili Arif Nihat Asya ise tam tersine bir tavırla konuyu partiler arası bir polemik vesilesi yaptı. İsmet Paşa dahil CHP'ye komünistlik suçlamaları yöneltti. Hasan Ali Yücel'in Milli Eğitim Bakanlığı döneminden söz ederek onu bakanlıktaki icraatı açısından suçlu, İsmet İnönü'yü de suç ortağı ve suç amiri ilan etti. Tabii CHP'liler bunu sıra kapaklarına vurarak protesto ettiler. Olay çıktı. Tutanaklara da şu şekilde yansıdı. Arif Nihat Asya, Seyhan, Demokrat Parti. Marif Vekili, not 1946'ya kadarki Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'i kastediyor. Mükemmel bir komintern kumandanı gibi hareket etmiştir. Diyorlar ki bu adam şefinin, not İsmet Paşa'nın, dahi gözüne girerek onu dahi aldatarak bu işi yaptı. Onu kandırmasına imkan yoktur. Çünkü şefin kurnazlığı malum ve meşhurdur. Bu şef Marif Vekili'nin yapmak istediğini anlamamış olamaz. Mükemmel biliyordu. Bu şef o adamın sadece cürüm ortağı değil suç amiridir. Reşat Şemsettin Sirer, Sivas, CHP. Ayıptır. Sağdan gürültüler. Not, kürsüden bakışla sağ CHP'lilerin oturduğu yer. Avni Doğan, Yozgat, CHP. Muhalefet liderine tecavüz ediliyor, ayıptır. Sağdan gürültüler, masa kapakları gürültüleri. Müzakereyi bırakıp gidelim sesleri, ayağa kalkmalar. Kamil Boran, Mardin CHP. Burada ceza hukukuna ait bir mesele konuşuluyor. Politika yapmıyoruz. Başkan, sükuneti muhafaza ederim. Hatip, kimseye hakaret etmediğini iddia ediyor. Sağdan, biz komünist değiliz. Asla kabul etmiyoruz sesleri. Arif Nihat Asya, devam. Şahıs demedim. Sağdan gürültüler. Soldan, devam, devam sesleri. Başkan, efendim, lütfen sükuneti muhafaza ederim. Latif Aküzüm, Kars CHP. Komünist olan namussuzdur, sözünü geri alsın. Bu sırada Halk Partili milletvekilleri toplu bir halde ayağa kalktılar ve bir kısmı dışarı çıktılar. Tutanaklarda bu şekilde yer alan tartışmanın arkası şöyle geldi. CHP'lilerin içeride kalan kısmı protestolarda bir süre daha devam etti. Başkandan hatibe sözlerini geri aldırtmasını istediler. Fakat Başkan Sıtkı Yırcalı bunu bir türlü yapamadı. Arif Nihat Asya'nın Hasan Ali Yücel ve İsmet Paşa için söyledikleri söz yeteri kadar açık olduğu halde hatibe sözünüzü geri alın diyemedi. CHP'nin eski başbakanı Şemsettin Günaltay ile grup başkan vekili Faik Ahmet Barutçu'nun ısrarları karşısında da lafı dolaştırıp durdu. Sonra da müsaade buyurun sözlerini izah edecek diye Asya'ya pas verip sordu. Siz kimseye komünist dediniz mi? Asya'nın demedim demesi üzerine de itirazcıları haksız çıkardı Başkan Yırcalı. Efendim izah ettiler, meclis arkadaşlarımdan hiçbirine komünist dememişlerdir diye konuyu kapatmak istedi. Evet, komünist dememişti Asya'nın Hasan Ali Yücel için söylediği söz komünist değildi. Mükemmel bir komintern kumandanı gibiydi. İsmet Paşa için söylediği de Yücel'in suç amiriydi. ama onların da hakaret amaçlı olarak kullanılan sözler olduğu belliydi. Yırcalı Asiye'ye başkanlık kürsüsünden sorduğu yanlış soruyla onu aklamış gibi olmuştu. Bu içeride kalan CHP'lileri de harekete geçirdi. Onlar da daha önce çıkan arkadaşlarını izleyerek genel kurul salonunu terk ettiler. Arif Nihat Asya meydanı boş bulduktan sonra konuşmasını uzattıkça uzattı. Bir saatten fazla kürsüde kaldı, sözlerini şöyle bitirdi. Komünizmin azılarını ölüm temizler. Bu hakikat kabul edilsin ki kızıl Don Kişotların ara sıra bunu düşünerek enseleri seyirsin. Yahut kurşunu düşünerek kulakları çınlasın. Hedef CHP, komünizm bahane. Arif Nihat Asya'nın bitirişi şiddetliydi ama aldığı alkışlar başlangıçtaki kadar şiddetli değildi. Komünizmle mücadele amacıyla çıkarılacak kanunu görüşen Demokrat Partililer tek başlarına kalmışlardı. Muhalefetin gidişiyle oturumun başlangıcındaki heyecanlı hava da gitmişti. DP'lilerin bir bölümü komünizmle mücadelenin bir milli dava halinde ele alınmasını istiyordu. Arif Nihat Asya'nın tahriklerine kızmışlardı. CHP'lilerin çıkıp gitmesinden sonra davanın milli davalığı da kalmamıştı. Üstelik şöyle bir manzara ortaya çıkmıştı. Komünizmle mücadele tasarısı üzerine daha önce adlarını yazdırıp söz alarak ilk sıraları kapanların hepsi Arif Nihat Asya'nın çizgisindeydiler. Komünizmle mücadeleden anladıkları komünizm bahanesiyle CHP'ye hücum etmekti. Gerçi CHP'liler Asya'nın konuşması sırasında ''Biz komünist değiliz, bu sözü hakaret sayarız.'' diye hep birlikte ayağa kalkmışlardı. Hatta aralarından biri Latif Aküzüm, partisinin bu konuda ne kadar duyarlı olduğunu belirtmek için kürsüye doğru ''Komünist olan namussuzdur.'' diye haykırmış, komünistlikle namussuzluğu birbiriyle eşdeğer ilan etmişti. Ama bunlar Demokrat Partili milletvekilleri arasındaki CHP'yi komünistlikle suçlama meraklarını frenleyememişti. Kürsüye kim çıkarsa aynı telden çalıyordu. Sait Bilgiç malum 1944'te Alparslan Türkeş'in de aralarında bulunduğu ırkçılık Turancılık davasının sanıklarındandı. DP'nin Isparta listesinden milletvekili seçilmişti. Aynı zamanda da Milliyetçiler Derneği adlı derneğin başkanıydı. Lafa komünizmle başladı. CHP iktidarının Moskovlara karşı takip ettiği politika zillet politikasıdır diye devam etti. Sonuçta da Menderes'i İnönü ve hemşerilerinin yaygaralarının tesirinden sıyrılmaya, ırkçılık hareketini önüne geçilmez bir tehlikeli cereyan halinde var farz etmekten vazgeçmeye davet etti. CHP'siz mecliste bu sözlere gene de itirazlar oldu. Çünkü Bilgiç'in de milliyetçilik şemsiyesi altında parti içinde parti gibi davrandığını düşünenler ve bundan şikayetçi olanlar vardı. İleride 1953'te bu şikayetlerin de etkisiyle Sait Bilgiç DP'den ihraç edilecekti. Milliyetçiler Derneği de kapatılacaktı. DP'nin Çanakkale milletvekili Süreyya Endik de CHP'ye hücum etti. Onu dine ve milliyete hücum etmek suretiyle komünizmin bu memlekete burun sokmasına amil olmakla yani yol açmakla suçladı. Menderes'in de istemediği şey... Görüşmelerin bu gidişi bir kısım Demokrat Parti'nin milletvekiliyle birlikte Başbakan Menderes'i de rahatsız etmişti. Menderes o sırada bu tasarının CHP'nin de katılımıyla partiler üstü bir nitelik taşıyarak çıkmasını tercih ediyordu. Bunun başta Amerika olmak üzere Batı kamuoyundaki etkisi o zaman daha güçlü olurdu. Çünkü şunun farkındaydı, Ankara'daki Amerikan Büyükelçiliği DP iktidarıyla işbirliği içindeydi ama muhalefetle temas etmeyi de ihmal etmiyordu. Komünizm tehlikesine karşı alınacak önlemler de CHP'nin görüş birliği bu açıdan çok önemliydi. Bu da başlangıçta sağlanmıştı. Fakat parti içinde kendilerine milliyetçi diyen Asya gibi, Bilgiç gibi milletvekilleri bu işi bozmuşlardı. Bu gidişi önlemenin çaresi görüşmeleri erteleyip CHP'yi yeniden meclise sokmaktı. Zaten Adalet Komisyonu'nun bazı Demokrat Partili üyelerinin bir projesi vardı. Tasarının komisyonda görüşülmesi sırasında hükümet komisyon üyelerine Milli Emniyet, şimdiki MIT, mensuplarınca bilgi verilmesini sağlamıştı. Milli Emniyet'ten uzmanlar komisyonun gizli bir toplantısına katılmışlar, Türkiye'deki komünist faaliyetler hakkında uzun açıklamalar yapmışlardı. Bu açıklamalar komisyon üyelerini etkilemişti. Bazıları aynı şey genel kurulda da yapılsa diye bir öneri oluşturmuşlardı. Yani meclis genel kurulu bir gizli oturum, daha doğrusu iç tüzükteki adıyla kapalı oturum yapsın, milliyetin sözcüleri meclis kürsüsünde de konuşsun. Bunu istiyorlardı. Şevket Mojan da bu öneriyi yapanlardandı. Genel kurulda CHP'lilerin salondan ayrılışından sonraki durum o öneri kabul edilirse değiştirilebilirdi. Menderes ve arkadaşları bu görüşü benimsediler, uygulamaya geçildi. Genel kuruldaki gelişmeler devam ederken Mojan'ın önerisi 15 kişi tarafından imzalanıp usulüne uyduruldu. Başkan önergeyi işleme koydu ve o andan itibaren kapalı oturum süreci işlemeye başladı. Usule göre kapalı oturum taleplerinin görüşülmesi ve oylanması da kapalı oturumda yapılır. Meclisin 16 Kasım 1951 tarihli o toplantısında da öyle oldu. Başkan önce milletvekilleri ve tutanak katipleri dışındaki herkesi salondan çıkardı. Dinleyicileri, meclis memurlarını, müstahdemlerini, tabii o arada basın mensuplarını da. Ondan sonrasında içeride ne olduğunu biz gazeteciler de izleyemedik ama doğal olarak çok merak ettik. Meclis Genel Kurulu'nda kapalı oturum olağanüstü hallerde yapılmıştı. Çoğu milli mücadele döneminde, birkaçı da İkinci Dünya Savaşı sırasındaydı. Daha sonraları ise buna çok nadir olarak ihtiyaç duyulmuştu. Birçok yasama dönemi hiçbir kapalı oturum yapılmaksızın sona ermişti. Bu yüzden 1951'in 16 Kasım günü yapılan o talep milletvekilleri arasında da heyecan yaratmıştı, salonun dışındaki gazeteciler arasında da. Tabii daha sonraları içerideki milletvekillerinin bazısından bunun özetini öğrenmek mümkün oldu. Fakat o özetin yazılması da yarım yüzyıla yakın süreyle yasaktı. Görüşmenin tutanakları üzerindeki gizlilik kararının 1996 yılındaki bir meclis kararıyla kaldırılmasına kadar. Bugün o görüşme sırasında neler olduğunu o tutanaklara dayanarak anlatalım. Zevk duyarak ceza artırmak. Milletvekili olmayanların salondan çıkarılmasından sonra başkan, Şevket Moca'nın kapalı oturup yapılmasını içeren önergesini okuttu. Önerge üzerinde Adalet Komisyonu üyesi Hamit Şevket İnce söz aldı. Özetle dedi ki, "Bize komisyonun gizli toplantısında uzmanlar çok ilginç şeyler anlattılar. Komünizm teşkilatının dehşetini belirttiler. Şimdi de meclisin genel kurulunda aynı şeyi yapalım. Gizli oturumda uzmanların vereceği bilgileri dinleyelim, aydınlanalım, tasarıyı o bilgileri öğrendikten sonra görüşelim." İnce komisyonda konuşan uzmanın kendisini çok etkilediğini belirtti. "Bizim onu dinledikten sonra cezaları arttırmaktan zevk duyacağımızı ifade ediyor," dedi. Bu ceza arttırımını zevk duyarak yapma fikri milletvekillerinin merakını daha da arttırdı. Kapalı oturum yapılsın önerisi hemen kabul edildi. Toplantı hükümetin meclise getirilecek uzmanla ilgili hazırlığını yapması için 3 gün sonraya bırakıldı. Fakat meclis iç tüzüğüne göre kapalı oturum önergesi verilir verilmez kapalı oturuma geçip o önergeyi kabul eden, yani kapalı oturum yapılması kararını kapalı oturumda kabul eden meclisin o günkü çalışmalarını kısa da olsa bir açık oturumda tamamlaması gerekiyordu. İşte o açık oturum bir önceki açık oturumda Arif Nihat Asya'nın konuşmasıyla başlayan iktidar-muhalefet krizinin sona erdirilmesini sağladı. Kapalı ve açık oturumlar sırasında iktidar ile muhalefet arasında hızlı bir kulis faaliyeti gelişti. Başbakan Menderes, CHP Grup Başkan Vekili Faik Ahmet Barutçu'ya haber gönderdi. Menderes bizzat kürsüye çıkacak, bir konuşma yapıp havayı yumuşatacaktı. Buna CHP'den anlayışlı bir cevap bekliyordu. CHP'liler açık oturuma gelmeli ve başbakanın konuşmasını bir özür olarak kabul etmeliydiler. Barutçu İnönü ile konuştuktan sonra öneriye evet dedi. Eğer Menderes Asya'nın yarattığı olumsuz havayı düzeltirse CHP'liler de gerekeni yapacaklardı. Gerginliğin sürmesini onlar da istemiyordu. Başbakanın Asya'ya tercümanlığı. Açık oturum başlar başlamaz üzerinde görüş birliğine varılan senaryo gerçekleşti. Başkan Sıtkı Yırcalı açık oturuma geçiyoruz dedi ve hemen sonra söz isteyen başbakanı kürsüye davet etti. Menderes'in o sözleri sonradan unutulmuştur. Hele 1950'lerin daha sonraki yıllarında aynı konuda söylediği başka sözler onların hatırlanmasına artık fırsat vermemiştir. Bugün o unutulmuş sözleri hatırlatalım. Menderes konuşmasına şöyle başladı tutanaklardan. "Muhterem arkadaşlar, biraz evvel arkadaşımız Arif Nihat Asya'nın bu kürsüde konuşurken söylediği bazı sözler, Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımızın asabileşmelerine ve meclis salonunu terk etmelerine sebep oldu. Arif Nihat Asya sonradan sözlerini geri aldığını ifade etti." Başbakanın konuşmasının burasında ilginç bir şey oldu. Arif Nihat Asya yerinden fırlayıp buna itiraz etti. Dedi ki, "Geri almadım efendim, şahıs söylemedim." Menderes'in bu itiraza çok kızdığı belliydi. Sesini yükselterek devam etti. Önce Asya'yı azarlar gibi, ''Müsaade ederseniz ben anladığım gibi ifade edeyim.'' dedi. Sonra da Asya'nın sözlerine ne anlama geldiğini kendi anladığı şekilde anlattı şöyle. Bu sözlerin sari olarak ne Cumhuriyet Halk Partisi'nden herhangi bir zata ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nin şahsiyeti manevisine yani tüzel kişiliğine komünistlik izafesi manasında alınmaması lazım gelir idi. Zannediyorum ki bu noktayı tavzih etmek maksadıyla arkadaşımız birkaç cümle sarf etti ama gürültü yüzünden sözleri pek anlaşılamadı. Lakin ne olursa olsun herhalde bir tarziye yani özür ve tavzih de yani açıklamada bulunmak istediği aşikardı. Arif Nihat Asya böylece kürsüde konuşurken ne söylemek istediğini başbakanın anlatımından öğrenmiş oldu. Ama artık buna bir itirazı olmadı. Sessiz kalarak başbakanını zımnen onaylamış oldu. Menderes ise konuşmasını o sırada DP sıralarından da alkış toplayan şu cümlelerle sürdürdü. Şurasını açık olarak ifade edeyim ki şahsiyeti maneviye yani tüzel kişilik olarak Halk Partisi'ne komünistlik ithamı yapmak hatır ve hayalimizden geçen bir şey değildir. Bravo sesleri. Bu hususun vazıh yani açık olarak bilinmesini, efkar-ı umumiyece malum olmasını yani kamuoyunca bilinmesini ve bu itibarla Halk Partili milletvekili arkadaşlarımızın istirahati vicdan ve kalple yani vicdan ve kalp rahatlığı içinde yerlerine avdet ederek hele böyle mühim bir kanunun müzakeresinde reylerini ve mütalaalarını belirtmek suretiyle Büyük Millet Meclisi camiası içinde vazifelerini şerefle görmelerini temenni ederim arkadaşlar. Soldan şiddetli alkışlar. Kürsüden bakışla soldaki Demokrat Partililerin alkışladığı bu sözlere kuliste varılan anlaşma gereği salonda bulunan CHP Grup Başkan Vekili Faik Ahmet Borutçu dikkatli sözlerle cevap verdi. Ve CHP'lilerin meclis boykotu sona erdi. 45 yıl gizli kalan tutanaklar. 3 gün sonraki 19 Kasım 1951 Pazartesi günü saat 15'te meclis salonu her zamankinden daha kalabalıktı. Meclisin sadece genel kurul salonuna değil giriş holüne de koridorlarına salonlarına da ziyaretçi alınmamıştı. O oturumu da gene 45 yıl gizli kalan tutanaklardan izleyelim. Oturum açılınca Adalet Bakanı Rüknettin Nasuhioğlu kürsüye çıktı. ''Yüksek meclise izahat verecek memur arkadaşlarımız hazırdır. Tensip buyurursanız yüksek huzurunuzda arz-ı malumat ederler, bilgi sunarlar.'' dedi. Gelenlerin görevlerini ve sıfatlarını bildirmedi. Belli ki devletin istihbarat kuruluşlarının elemanlarıydı. Aralarından bir zat kürsüye çıktı, o da kendini tanıtmadı. Fakat adı tutanaklara şöyle geçti. Askeri yargıç Şevki Mutlugil sözlerine şöyle başladı. Huzurunuza komünizmin aziz yurdumuza ika etmek yani yapmak yolunda olduğu fenalıkları belirtmek vazifesiyle çıkmış bulunuyorum. Ve 3,5 saat konuştu. Rusya'daki 1917 ihtilalinden başladı. Mustafa Supi'nin çağrısıyla Bakü'de toplanan kongreye geçti. Sonra 1925, 27, 28, 35 tutuklamalarını anlattı. Nazım Hikmet ve donanma davasını, sonra 2. Dünya Savaşı dönemini ve savaş sonrasını... 1947'de mecliste o zamanın İçişleri Bakanı Şükrü Sökmen Süer'de bir konuşma yapmıştı. Bir dönem bir çocukla özetlemiştim. İlk bölümleri tıpkı ona benziyordu. Sanki öteden beri var olan bir konuşmanın metnini okuyordu. Türkiye'deki komünizm tehlikesini anlatmakla görevli olanlar, ister siyasetçi olsunlar ister memur, İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasına kadarki dönemleri galiba hep aynı metni okuyarak anlatıyorlardı. Askeri yargıç Mutlugil buna Doktor Sevim Tarı'nın gözaltına alınmasıyla ortaya çıkan bazı belgelerle bilgileri eklemişti. Hatip'in bütün bunları değerlendiren cümlelerine gelince, o cümleler de 1947'den sonraki yıllarda daha da sertleşen soğuk savaş edebiyatının klasik örnekleriydi. Mesela, bugün bu memlekette hiç kimsenin artık ve sadece bir prensip meselesi olarak komünizme taraftar olduğunu veyahut da sadece bir idealizm ile müsavatçılık yani eşitlikçilik aşkıyla kaldığını, memleketimizi hatta bütün dünyayı tehdit eden bu mütearrız yani saldırgan kuvvetle alakası ve irtibatı olmadığını iddia etmesi mümkün değildir. Hal böyle olunca bu yolun bedbaht yolcularını birer vatan haini olarak görmek mecburiyetindeyiz. Yargıç Mutlugil'in kullandığı deyim yadırganmadı, vatan haini. Deyim o zamanında enflasyona uğrayan deyimlerindendi. Bu kitabın yazıldığı sırada da başka birçok hedefe yönelik olarak kullanılıyor. O zamanki ana hedefi komünistlerdi ama komünist kelimesinin kapsamına sadece ben komünistim diyenler değil, solcu olan veya solcu gibi görünen herkes giriyordu. Nitekim kürsüdeki askeri yargıçla vatan haini diye nitelediklerinin arasında sadece Şefik Hüsnü gibi, Hikmet Kıvılcımlı gibi haklarında komünistlik suçlamasıyla soruşturma açılmış ve mahkum edilmiş olanların isimlerini saymakla yetinmiyordu. Haklarında soruşturma açılmış olsa bile başka suç iddialarıyla açılmış olan Sabahattin Ali gibi, Rıfat Ilgaz gibi yazarları da aynı suçlamanın kapsamına alıyordu. Sadri Ertem gibi aynı zamanda CHP milletvekilliği yapmış yazarları da. Rol modeli McCarthy. Sadece onlar da değil, askeri yargıç Mutlugil'in komünist eşittir vatan haini formülünün içinde daha kimler ve kimler vardı. Köy enstitülerini kuran ve yönetenler, Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere tercüme kitap yayımcıları, Cumhuriyet Gazetesi dahil gazetelerin sayfa düzeninde etkisi olan gazeteciler, İstanbul ve Ankara'daki tiyatroların sanatçı ve yöneticileriyle tiyatro eleştirmenleri, hepsi o formülün kapsamındaydı. Mutlugil köy enstitüleri için şöyle diyordu: köy enstitülerinin başına getirilen İsmail Hakkı Tonguç, hususi münasebetleri itibariyle sol anlayış ile münasebeti bulunan bir zattır. Fakat ilk tedrisat umum müdürlüğünü, yani ilk öğretim genel müdürlüğünü deruhte ettikten, yani üstlendikten sonra, köy enstitüleri hususi bir hava ile beslenmeye başlamıştır. Bu müessesenin bel kemiğini teşkil eden zatların koyu birer Marksist oldukları su getirmez bir hakikattir. Bir taraftan da yetiştirdikleri elemanlar türedikçe vazifeyi almak yolunu tutmuşlardır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın tercüme bürosu için şunları söylüyordu: klasikler tercüme bürosu, dil tarihi fakültelerindeki hüviyetleri bilahare belli olan komünist hizmin tam manasıyla eline düşmüştür. Gazeteler hakkında da şu bilgileri veriyordu: maalesef bir hakikattir ki hemen her günlük gazetede birkaç isme sığınmış olan ajan vardır. Bu ajanlar fırsat buldukları vakit Cumhuriyet Gazetesi'nin geçen Cumhuriyet Bayramı nüshasında görüldüğü gibi en yüksek sembollerimizle dahi istihza etmekten çekinmezler. 1950 senesi Cumhuriyet Bayramı'nda neşredilen Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında Atatürk'ün alnı üzerine Stalin'in resmi oluşturulmuştur. Meclis tutanaklarında bu konuşmayı okuduktan sonra ben Cumhuriyet Gazetesi'nin 1950 yılı Cumhuriyet Bayramı sayısının ilk sayfasını buldum. Bu bölümün başında tüm sayfanın fotokopisi var. Burada da sayfanın Atatürk resminin bulunduğu bölümünü yayımlıyorum. Askeri yargıcın şüphesi haklı mı, kararı okurlarımız versin. Askeri yargıç Mutlugil'in tiyatrocular ve sinemacılarla ilgili görüşleri de ilginçti. Maalesef İstanbul ve Ankara tiyatrolarında sanatçılar arasında bir tahakküm tesis eden, yani egemenlik kuran, komünist fikirli sanatkarlar görülmüştür. Bunlar kendilerine telkin edilen eserleri benimseyerek oynamışlar, diğerlerini sevimsiz bir hale sokmuşlardır. Hele bu piyeslerin tenkitleri, bunların komünistlerin işine yaradığı şekilde tenkit edilmesi, muayyen, yani belirli kalemler tarafından deruhte edilmiştir, yani üstlenilmiştir. Bu piyesler sol doktrinden birisini tuttuğuna göre göklere çıkarılmış, manalı telakki edilmiş ve öylece tutturulmuştur. Mutlugil tiyatro ve sinema dünyasına bir örnek olarak Amerika'daki durumdan da söz ediyordu. Amerika'daki tiyatro eserlerinin ve sinema senaryolarının, yazarlarının, senaristlerinin, yönetmenlerinin, oyuncularının büyük bir kısmının komünist doktrinin gereklerini yerine getirdiğini bildiriyordu. Komünist doktrinin üç önemli gereği olarak şunları sıralıyordu: 1. Marx'ın burjuva namusu dediği izdivaç, yani evlenme kurumunu sarsmak. 2. İçtimai nizamın, yani sosyal düzenin adaletsizliğini vurgulamak. 3. Milli kuvvetleri ve zabıtayı küçük düşürmek. ABD'deki tiyatro ve sinema çevresindeki komünistlerin bunları yaptığını anlattıktan sonra onlara karşı alınan önlemlerin başarısını da şöyle vurguluyordu: ve nihayet bilindiği gibi Hollywood kendi bünyesinde bir temizleme yapmaya mecbur olmuş, bu suretle kızıl propagandanın dünyaya yayılmasına vasıta olmak durumundan uzaklaşabilmiştir. Yargıcın sözünü ettiği Amerika o sırada McCarthy dönemini yaşıyordu. Anlaşılıyordu ki Türk Milli Emniyet Örgütü, Amerika'nın o dönemdeki komünistlerle mücadelesini büyük bir takdirle izliyordu. McCarthy metotlarını Türkiye'de de uygulamaya özeniyordu. 21. ayrımın sonu. Sayfa 289.